Ayrım 6.
Uzayın diğer ucuna katlar aracılığıyla bir anda geçebilirsiniz. Şimdi zamanın zihninizden başka bir yerde var olmadığını anlamanız daha kolay gelebilir. Geçmişte olan her şey, gelecekte olacak her şey şimdi oluyor. Bunu gözlemleyebilmeniz sizin uzaydaki yerinize göre bakış açınıza bağlı. Benim yerimde olsaydınız her şeyi şimdi görebilirdiniz. Anladın mı? Vay, teorik boyutta anlamaya başlıyorum. Evet. İyi, çok basit anlatmaya çalıştım. Bir çocuk bile anlayabilsin diye. Derin bilimsellik içermiyor ama anlamanızı sağlıyor. Şu anda fiziksel objeler hareket hızlarıyla sınırlı. Ama fiziksel olmayan objeler, düşüncelerim, ruhum, teorik olarak eter içinde olağanüstü hızla hareket edebilir. Kesinlikle. Rüyalarda, beden dışı ve psişik deneyimlerde olan budur. Şimdi dejavü deneyimini anlayabilirsin. Orada daha önce bulunmuş olduğun duygusunu. Fakat her şey zaten olmuşsa, o zaman geleceğimi değiştirme gücüm de yok. Kader bu mu? Hayır, kadere inanma. Doğru değil. Evrensel sistem seni engellemek için değil, geliştirmek için var. Daima özgür iradeye ve seçim özgürlüğüne sahipsin. Geleceği görebilmek ya da birilerinin senin geleceğini görmesi, istediğin hayatı seçme gücünü sınırlamak yerine geliştirilmeli. Nasıl, anlayamadım. Eğer hoşlanmadığın bir gelecek olay ya da deneyim görürsen onu seçme. Yeniden seçim yap. Başka bir şey seç. Beğenmediğin sonuçlardan kaçınmak için davranışını değiştir. Zaten olmuş bitmiş bir şeyi nasıl değiştirebilirim? Henüz olmadı. Uzay, zaman sürekliliği içinde bulunduğun yerde olanın bilinçli olarak farkında değilsin. Olmuş olanı bilmiyorsun. Geleceğini hatırlamıyorsun. Bu unutkanlık tüm zamanların sırrıdır. Bu unutkanlık hayatın büyük oyununu oynama imkanını size sunar. Daha sonra açıklayacağım. Geleceğini hatırlamadığın için olan şey sana henüz olmadı. Bir şey ancak deneyimlenince olur. Bir şey ancak bilindiğinde deneyimlenir. Diyelim ki geleceğinde olan bir şeyi bir anda bildin. Bu önceden bilmek, ruhun fiziksel olmayan boyutunun uzay zaman sürekliliği içinde bir başka noktaya hareket ederek o ana ya da olaya ait enerji yoğunluğunun bir kısmını imge ya da etki olarak geri getirmesidir. Bazen etrafınızda dönüp duran imge ve enerjiyi görebilme ya da hissedebilme duyarlılığınız gelişmiş olabilir. Geleceğinizle ilgili hissettiklerinizi beğenmiyorsanız ondan uzaklaşın. Uzaklaştığınız anda deneyiminizi değiştirebilirsiniz. Ben olarak nitelendirdiğiniz her birinizin bir anda rahat nefes aldığınızı hissedersiniz. Bir dakika, vay canına. Artık bu söylediğimi anlamaya hazırsın. Uzay zaman sürekliliğinin her boyutunda aynı anda varlığını sürdürüyorsun. Daima vardın, daima varsın, daima var olacaksın. Birçok yerde aynı anda varım, öyle mi? Evet, her yerde ve her zaman varsın. Gelecekte de ben varım, geçmişte de ben varım. Gelecek ve geçmiş yoktur. Bunu anlatmaya çalışıyorum ama bu sözleri siz kullandığınız için kullanıyorum. Birden fazla mı ben var? Sadece tek olan sen varsın ama sen düşündüğünden çok daha büyüksün. Yani şimdi de var olan ben, gelecekteki benden hoşnut değilse, gelecekteki ben o deneyimde yer almıyor mu? Temelde doğru, mozaik taşları değişiyor. Fakat o ben, kendisine verdiği deneyimi yitirmiyor. Sadece sen o deneyimi yaşamak zorunda kalmıyorsun. Ama geçmişteki ben, şimdiki beni henüz deneyimlemediği için kendisini deneyimin içinde buluyor, öyle mi? Bir bakıma öyle, fakat sen de geçmişteki sene yardım edebilirsin. Yardım edebilir miyim? Evet, şimdiki seni değiştirerek geçmişteki senin bu deneyimden geçmesini önleyebilirsin. Bu, ruhun kendini geliştirmesidir. Aynı şekilde gelecekteki sen, kendi geleceğini değiştirerek kendi yaşamadığı deneyimi senin yaşamanı engeller. Söylediklerimi takip edebiliyor musun? Evet, çok karmaşık ve girift ama başka bir soru aklıma takılıyor. Geçmiş yaşamlar için ne diyorsun? Eğer geçmişteki kişi de, gelecekteki kişi de daima bensem, geçmişte nasıl başka bir kişi olabilirim? Öylesine yüce varlıksınız ki, aynı anda birçok farklı deneyimi yaşama, beninizi istediğiniz kadar farklı benlere ayırma yeteneğiniz var. Aynı hayatı tekrar tekrar farklı versiyonlarla yaşayabilirsiniz. Farklı yaşamları, sürekliliğin farklı zamanlarında yaşayabilirsiniz. Aslında daima sen, şimdi ve buradayken, aynı anda başka benlerle farklı zamanlarda ve farklı yerlerde olabilirsiniz. Tanrım, bu iş gittikçe çetrefilleşiyor. Evet ve henüz sadece konunun başına giriş yaptık. Şunu bilin, sınırsız olan yüce varlığın yüce bir parçasısınız. Beyninizin bir parçası şu andaki kimliğinizle kendinizi tanımayı seçiyor. Varlığınız şu andaki kimliğinizle sınırlı değil. Öyle olduğunu düşünseniz bile. Peki neden öyle düşünüyoruz? Öyle düşünmezseniz bu yaşamda yapmayı planladıklarınızı yapamazsınız. Niye bu yaşamı seçtik? Daha önce de bana izah etmiştin ama yine söyle. Şimdi ve burada. Tüm hayatı, birçok hayatların tümünü, gerçekten kim olduğunuza karar vermek ve olmak için, gerçekten kim olduğunuzu yaratmak için, kendiniz hakkındaki şimdiki düşüncelerinizi deneyimlemek için kullanıyorsunuz. Siz öz yaratıcılığın ve öz doyumun sonsuz an içindeki öz ifadesisiniz. Her an kendi hakkınızdaki en büyük vizyonunuzun, en büyük versiyonunu ifade edebilmek için yaşamınıza çektiğiniz insanlar, olaylar ve koşullar sizin aracınız oluyor. Bu yaratma süreci asla sonu olmayan çok boyutlu bir süreç. Hepsi de aynı anda ve şimdi çok boyutlu olarak gerçekleşiyor. Lineer realitenizde deneyimleri geçmiş, şimdi ve gelecek olarak tek çizgi üzerinde algılıyorsunuz. Tek yaşamada, çok yaşamada inansanız her şeyin zaman sıralamasına göre olduğunu düşünüyorsunuz. Peki zaman yoksa ne oluyor? O zaman tüm yaşamlarınızı aynı anda yaşıyorsunuz. Bu yaşamınızın geçmişini, şimdisini ve geleceğini aynı anda yaşıyorsunuz. Gelecekle ilgili garip bir önsezi hissettiğiniz için, önsezi çok güçlü olduğu için bir şeyi yapmaktan kaçındığınız oldu mu? Önsezi gelecekle ilgili bir deneyiminizin birdenbire yaşadığınız farkındalığıdır. Gelecekteki sizin size seslenişidir. Hey, bundan hoşlanmayacaksın, sakın yapma. Eğer gelecekle ilgili bir şey hissederseniz ya da görürseniz dikkat edin. Geçmiş hayatınızla ilgili bir düşünce zihninizde belirirse şu anda size yararlı olup olmadığına dikkat edin. Umursamazlık etmeyin. Yüce benliğiniz yaratmak, ifade etmek ve deneyimlemek için bir giz kendini gösterdiğinde o yolu takip edin. Ki yüce sizi şimdi ve burada daha harikuladelikle yaratın, ifade edin ve deneyimleyin. Yol size gösteriliyorsa sorduğunuz için görüyorsunuz. Bu kitap sen sorduğun için yaratılıyor. Açık zihinle, açık yürekle ve ruhunla bilmeye hazır olduğun için. Kitabı okuyanlar için de aynı şey geçerli. Onlar da bu kitabı yarattı. Yaratmadıkları şeyi nasıl deneyimleyebilirler ki? Herkes şu anda deneyimlenen her şeyin yaratıcısıdır. Bir başka deyişle, şu anda deneyimlenen her şeyi ben yaratıyorum. Çünkü ben herkesim. Mükemmelliği görüyor musun? Söylenen her şey tek bir gerçeğin ifadesidir. Yalnızca hepimiz olan bir var. 6. Bana uzaydan bahset. Uzay zamanın ifadesidir. Gerçekte uzay yoktur. İçinde hiçbir şey olmayan, saf, boş bir uzay yoktur. Her şey bir şeydir. Sonsuzluğa uzanan, içinde hiçbir şey yokmuş gibi görünen en boş uzay bile çok seyrek gazlarla da olsa doludur. Gazların da olmadığı yerde enerji vardır, saf enerji. Bu enerji titreşimlerle kendini ifade eder. Salınımlar, bütünün belirli frekanslardaki hareketidir. Maddeyi bir arada tutan uzay saf enerjidir. Sizin lineer zaman modelinize göre anlatacak olursam, bir zamanlar evrendeki tüm madde nokta büyüklüğündeydi. Bu noktanın yoğunluğunu tahmin bile edemezsiniz. Çünkü şimdi var olan maddenin yoğun olduğunu düşündüğünüz için kıyaslama yapmanız mümkün değil. Aslında şimdi madde dediğiniz şeyin büyük oranı boşluktan ibaret. Bütün katı maddeler %2 madde, %98 havadan oluşuyor. Maddenin en küçücük parçacıklarının arasındaki mesafe o kadar büyük ki, yeryüzü ile gökyüzü arasındaki mesafe kadar büyük. Ama siz bu maddelere katı diyorsunuz. Bir noktada tüm evren gerçek anlamda katı idi. Maddenin parçacıkları arasında hiç boşluk yoktu. Madde tüm boşluktan arındığında toplu iğne başından bile küçük bir yer kaplar. Zamandan önce bir zamanda madde de yoktu. Sizin antimadde dediğiniz en yüksek vibrasyon enerjisi en saf haliyle mevcuttu. Zamandan önceki bu zamanda fiziksel evren de yoktu. Hiçbir şey madde olarak mevcut değildi. Başlangıçta saf ben enerjisi titreşti. Öyle hızlı titreşti ki evrenin tüm maddesini oluşturdu. Siz de aynı şeyi yapıyorsunuz, hem de her gün. Düşünceleriniz titreşimden ibaret ve sizin fiziksel yaşamınızı yaratıyor. Eğer yeterli sayıda insan aynı şeyi düşünebilse, fiziksel evreninizin bir kısmını değişime uğratabilir, etki yaratabilirsiniz. Bu konu 1. kitapta detaylı olarak açıklandı. Evren şu anda genişliyor mu? Hayal edemeyeceğiniz kadar yüksek bir hızla. Genişleme sonsuza kadar sürecek mi? Hayır. Bir zaman sonra genişlemeyi sağlayan enerjiler dağılacak. Her şeyi bir arada tutan enerjiler güçlenecek, her şeyi yeniden bir araya getirecek. Evren daralacak mı yani? Evet, her şey sözcüğün gerçek anlamıyla yerine oturacak. Yine madde olmayacak. Her şey saf enerjiye dönüşecek. Bir başka deyişle, her şey bana dönecek. Ve biz de var olmayacağız. Fiziksel olarak değil, ama daima var olacaksınız. Var olmamanız olanaksız. Siz olansınız. Evren çöktükten sonra ne olacak? Bütün süreç yeniden başlayacak. Yine Big Bang dediğiniz şey olacak ve evren yine doğacak. Evren genişleyecek, daralacak, genişleyecek, daralacak. Tekrar ve tekrar, sonsuz olarak. Bu Tanrı'nın nefes alışı ve verişidir. Tüm bunlar çok ilginç ama benim günlük yaşamımla pek bağlantısı yok. Evrenin en derin gizemlerini keşfetmeye çalışmak, yaşamınızı en etkin şekilde kullanmanın bir yolu değil. Ama daha büyük süreci anlamanıza yardımcı olması açısından, bu basit benzetmelerden ve tariflerden kazanacağınız çok şey var. Ne gibi? Her şeyin devirsel olduğunu anlamanız gibi, hayatın kendisi de buna dahil. Evrenin yaşamını anlamak, içinizdeki evrenin yaşamını anlamanıza yardımcı olacaktır. Hayat devirsel olarak hareket ediyor. Her şey devirseldir. Her şey. Bunu anladığınızda süreçten zevk almaya başlayacaksınız. Süreci katlanılması gereken bir şey olarak görmeyeceksiniz. Her şey devirsel harekete sahiptir. Hayatın doğal bir ritmi vardır. Ve her şey bu ritimle hareket eder. Her şey bu akışa uyar. Her şeyin bir mevsimi vardır. Her amacın bir zamanı vardır diye yazıldığı gibi. Bilinçli kişi bu ritmi anlar. Zekasını kullanan kişi bu ritmi kullanır. Çok az erkek hayatın ritmini kadınlar kadar anlar. Kadınlar tüm hayatlarını ritme uyumlu olarak yaşar. Onlar hayatın ritmiyle uyum halindedir. Kadınlar akışın doğrultusunda gitmeyi erkeklerden çok daha iyi başarır. Erkekler ise akışı yönlendirmeye, itmeye, çekmeye, engellemeye çalışır. Kadınlar akışı deneyimler ve ritmi yakalar. Kadın rüzgarda çiçeklerin melodisini işitir. Görünmeyenin güzelliğini görür. Hayatın itkilerini, çekmelerini, dürtülerini hisseder. Ne zaman koşacağını, ne zaman dinleneceğini bilir. Gülme zamanını, ağlama zamanını bilir. Tutma zamanını, bırakma zamanını bilir. Çoğu kadın bedenlerini zarafetle terk eder, çoğu erkek ise gitmemek için savaşır. Kadınlar bedenlerinin içindeyken de bedenlerine daha fazla özen gösterir. Erkekler bedenlerine hoyrat davranır. Hayata hoyrat davrandıkları gibi. Tabii ki bu genellemeye uymayan kadınlar ve erkekler vardır. Ama burada kadınların ve erkeklerin genel doğasından bahsediyorum. Daha geniş açıdan konuşuyorum. Hayata bakarsan, gördüklerini yadsımazsan bu genel gerçeği de görebilirsin. Bu beni hüzünlendiriyor. Bana kadınların üstün varlıklar olduğu duygusunu hissettiriyor. Kadınlar sanki erkeklerden daha doğru şeyleri biliyor, daha doğru davranıyor. Hayatın harikulade ritmin bir parçası da yin ve yang'dır. Olanın bir boyutu diğerinden daha iyi, daha mükemmel değildir. Erkekler yüceliğin diğer yansımalarını kendilerinde barındırıyor. Kadınlar da bu özelliklere eşit kıskançlıkla bakıyor. Erkek olmak sınırların testini yapabilmektir. Yeterince uzun süre erkek olduğunuzda, kendi aptallıklarınızın acısını yeterince çektiğinizde, gaddarlığınızın sonucunda yeterince acı verdikçe, kendi davranışlarınıza dur diyebilmek için başkalarını yeterince incittiğinizde, hırsın, açgözlülüğün ve saldırganlığın yerine mantığı, anlayış ve kanaatkarlığı, birileri kaybetmeden kazanmayı bilmeyi koyduğunuzda, işte o zaman kadın olabilirsiniz. Güçlünün haklı olmadığını öğrendiğinizde, gücü başkalarını kontrol ederek değil, içinizden çekerek kazanacağınızı öğrendiğinizde, mutlak gücün başkalarından asla bir şey beklememek olduğunu öğrendiğinizde, işte o zaman kadın bedeni içinde yaşamayı hak edersiniz. Ve o zaman kadının özünün anlayışını kazanırsınız. Yani kadın olmak erkek olmaktan daha iyi. Hayır, daha iyi değil, farklı. Bu yargıya varan sensin. Objektif gerçeklikte daha iyi ve daha kötü yoktur. Sadece olan vardır ve olmak istediğiniz. Sıcak, soğuktan daha iyi değildir. Kadın, erkekten daha iyi değildir. Olan, olandır. Tıpkı senin sen olduğun gibi. Hiçbiriniz sınırlı, diğerinden daha az değilsiniz. Her biriniz ne olmak istiyorsanız o olabilirsiniz. Neyi deneyimlemek istiyorsanız onu seçebilirsiniz. İster bu hayatta, ister daha sonraki hayatlarda. Tıpkı daha önceki hayatlarda seçtiğiniz gibi. Her biriniz daima seçim yapıyorsunuz. Her birinizde her şey var. Her birinizin içinde hem dişi hem erkek var. Hangi boyutunuzdan haz alıyorsanız onu ifade etmeyi ve deneyimlemeyi seçin. Her şeye açık olduğunuzu bilin. Başka konulara geçmek istemiyorum. Dişi erkek paradigması konusunda bir süre kalmak istiyorum. Birinci kitabın sonunda bu dualitenin cinsel boyutuyla ilgili daha detaylı bilgi vereceğini söylemiştin. Evet, seks hakkında konuşmanın zamanı geldi. 7. Neden iki cinsiyet yarattın? Üremek için bulduğun tek yol bu muydu? Cinsellik denilen bu harikulade deneyime nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Kesinlikle utançla değil, suçluluk duygusuyla ve korkuyla değil. Utanç erdem değildir, suçluluk duymak iyilik değildir. Korku onur değildir. Şehvetle de değil. Şehvet ihtiras değildir, önüne gelenle seks yaparak değil, seçimsizlik özgürlük değildir. Agresiflikle değil, agresiflik arzu çokluğu değildir ve kesinlikle kontrol, güç, yönetme düşünceleriyle değil. Çünkü bu düşüncelerin sevgiyle hiçbir ilgisi yoktur. Fakat seks bireysel doyum amacıyla kullanılabilir mi? Şaşıracaksınız ama evet. Çünkü bireysel doyum öz sevginin diğer adıdır. Bireysel doyum yıllar boyu kötü nam saldı. Bunun ana nedeni seksle gelen suçluluk duygusuydu. Size yoğun bireysel doyum yaşatacak bir yoldan bireysel doyum hissetmemeniz gerektiği öğretildi. Bu açık çelişkiyi görüyorsunuz ama ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ve cinsellikten zevk aldığınızda eğer kendinizi iyi hissettiğiniz için suçluluk hissederseniz doğru yapmış olacağınıza karar verdiniz. Bu hepinizin tanıdığı, şarkı söyleyerek milyonlarca dolar kazanan bir şarkıcının söylediği sözlere benziyor. Şarkıcıya olağanüstü başarısı ve yeteneğinin ona getirdiği olağanüstü maddi olanaklar hakkında ne hissettiği soruldu. Yanıtı şöyleydi. Neredeyse kendimi suçlu hissediyorum çünkü yaptığım işi çok seviyorum. Anlamı açık. Eğer yaptığınız bir şeyi seviyorsanız, ayrıca parasal olarak ödüllendirilmemelisiniz. Çoğu insan nefret ettikleri şeyleri yaparak para kazanıyor. En azından pek sevmedikleri, çok çalıştıkları, kendilerine sonsuz haz vermeyen işleri yapıyor. Dünyanın verdiği mesaj şu: kendini kötü hissettiğin takdirde haz alma hakkına sahipsin. Suçluluk duygusunu genellikle kendinizi iyi hissettiğiniz bir şey için kötü hissetme aracı olarak kullanıyorsunuz. Böylece hiçbir konuda sizin iyi duygular hissetmenizi istemediğini düşündüğünüz Tanrı ile uzlaşıyorsunuz. Özellikle bedensel hazlar hissedeceğiniz hiçbir konuda kendinizi iyi hissetmemelisiniz. Hele hele seksle ilgili asla. Şimdi size iyi bir haberim var. Seksi sevmeniz iyidir. Kendinizi sevmeniz de iyidir. Hatta zorunludur. Size hizmet etmeyen şey seksi sevmeniz değil, sekse bağımlı olmanızdır. Ya da herhangi bir şeye. Bu sözü her gün 10 kez söyleyin. Seksi seviyorum. Bu sözü 10 kez söyleyin. Parayı seviyorum. Şimdi zor bir şey denemek ister misiniz? Bu sözü 10 kez söyleyin. Kendimi seviyorum. Sevmemeniz gereken birkaç şey daha. Onları da sevmeyi deneyin. Güç, ün, başarı, kazanmak. Biraz daha ister misiniz? Bunları deneyin.